Ayrım 2, Ahmet Yesevi Yolu, Namık Kemal Zeybek, sayfa 35. Hangi hoşgörü? Sünnet imiş kafir de olsa incitme. Gönlü katı, gönül kırıcıdan Allah şikayetçi. Böyle kullardır asıl cehenneme gidici. Bilginlerden işitip söylüyorum bu sözü. Ahmet Yesevi, atamızın sözlerinin kaynağı Kur'an ve Yüce Muhammed. Yine kaynaklardan yararlanıp söylüyor. İnançlı olsun ya da inançsız, hangi inanca bağlı olursa olsun, insanı incitme. İnsanları inançlarından ötürü yargılama ve üzme. Bırak isteyen bildiğine inansın, inandığınca yaşasın. İşte din ve vicdan özgürlüğünün gerçekçi ve köktenci kaynağı. Bu yüce anlayış bugün bile insanlığın ulaşamadığı bir düzeydir. Söylemeliyiz, Ahmet Yesevi anlayışında bu hoşgörü asla boş vericilik değildir. Ahmet Yesevi inanç adamıdır. İnançlarına sıkı sıkıya bağlıdır. İnançlarını yaymaya uzun bir ömür adamıştır. Hatta hayatının anlamı inanmak, inandığını yaşamak ve inançlarını yaygınlaştırmak üstüne kurulmuştur. Ancak bu yolda zorlama yoktur. Bu yolda insanları ezmek ve hatta üzmek yoktur. Yani inançlar için insan anlayışı yoktur. Esas olan insandır ve inançlar da insanlar içindir. Anlayışı vardır. Yüce Yaratıcı Adem oğullarını böyle yaratmıştır. Diller, renkler ve inançlar ayrı ayrı olacaktır. Bu da yaratılışın bir sırrıdır. Bu sırra saygılı olmak, yaratıcıya saygının bir gereğidir. Hoş görülmesi, incitilmemesi gereken insandır. Hoşgörü, sevgi ve saygı insana gösterilecektir. Her insanla sevgi saygı ölçüleri içinde görüşme ve görüş alışverişi olacaktır. Ancak Ahmet Yesevi yolundaki insan başka dinden ve inançtan insana hoşgörüyle bakarken kendi inancını ve anlayışını korumak ve yaygınlaştırmak çabalarından da hiçbir zaman geri durmayacaktır. Başka dinlerin ve anlayışların saldırılarına, çeşitli adlarla kurdukları tuzaklara karşı da uyanık olacaktır. Ahmet Yesevi'nin doğru esaslara oturttuğu hoşgörü anlayışı, Müslümanlığı dosdoğru yaşayan Türk halkları ve Türkiye yakın halklar için çok değerli bir temel oluşturmuştur. İslam'ı doğru anlayanlar için hoşgörünün kaynağı da ana kaynak yani Kur'an'dır. Buyurun, Kafirin Suresi 6. ayet. Sizin dininiz size, benim dinim bana. İşte Bakara Suresi 256. ayet. Dinde zorlama yoktur. Ve Yunus Suresi 99. ayet. Eğer Rabbin dileseydi, yeryüzündeki insanların hepsi iman ederdi. Öyleyse sen, inanmaları için insanları zorluyor musun? Peki öyleyse cihat ne oluyor mu diyorsunuz? Cihat eğer zor kullanmak ve savaş anlamında kullanılıyorsa, Müslümanlara sadece kendilerini, dinlerini ve inançlarını savunmak amacıyla savaş izni verilmiştir. Yani din yolunda ve savaş anlamında cihat sadece savunma amaçlıdır. Ondan ötesi din dışı amaçlarla yapılan savaşlara kutsallık katmak için cihat adını takmaktan ibarettir. İslam tarihi diye söylenen yöneticileri ve halkları Müslüman olan devletlerin tarihlerindeki savaşlar ise devletlerin çeşitli sebeplerle birbirlerine zor kullanarak isteklerini dayatmaları veya topraklarını ellerinden almaları amacıyla yapılan savaşlardır. Bu savaşlarda din kurumunun kullanılıyor olması, bu savaşların İslam dininin cihat kavramı içine girmesine sebep olmaz. Bu savaşlar sonunda elde edilen zaferlerle o ülkelerde Müslümanlığın yaygınlaşmış olması da sonucu değiştirmez. Çünkü işler niyetlere göredir hükmü, İslam'ın ana ilkelerindendir ve dinde zorlama yoktur. Söz gelimi, Emevi sultanlarının Müslümanlıklarında öyle çok fazla ciddiyet yoktur. Hatta Yezid örneğinde olduğu gibi Müslüman olmadıkları bilinenler vardır. Amaç İslam'ı yaymak olsa önce kendi içlerinde İslam'ı yaymalı değiller miydi? Yani İslam'da din bahsinde esas olan hoşgörüdür. Yani Ahmet Yesevi bu konuyu çok açık bir şekilde anlatmış ve öğretmiştir. Şimdi bize düşen yeniden Ahmet Yesevi anlayışındaki hoşgörüyü yaşamak ve bütün insanlığa yaymaktır. Çünkü bütün insanlığa en ivedi gereklilik budur. Yesevi yolunda kadın nerede? Divan Hikmet'te yer alan ve Yusuf Beyzavi adlı bir şairin yazdığı anlaşılan bir manzume var. Şöyle, işittiler babam için o zamanda Ahmet adlı bir şeyh çıkmış Türkistan'da, sohbet kılmış kız ve erkek ile orada, men etmeye Türkistan'a geldi dostlar. Geldi ise gördü o şeyhi, sen misin o şeyh, azdırıcı insanları, hem de azan şaşkın benim, sen bil bunu, deyip Hazret ona cevap verdi dostlar. Anlaşılan ve anlatılan Ahmet Yesevi'nin toplantılarında kadınlar ve erkekler birlikte otururlardı. Bunu din anlayışlarına aykırı bulanlar, celalli ve kerametli bir kişi olan Baba Maçin'i önleyici olarak Türkistan'a gönderirler. Baba Maçin kendinden, ilminden, davasından, gücünden ve kerametinden emin. Ahmet Yesevi'nin huzuruna çıkar ve nasihata başlar. Hikayenin devamında Yusuf Beyzavi, Baba Maçin'e kavrayacağı dilden konunun anlatıldığını anlatıyor. Öyle veya böyle değil ama anlaşılan baba yanlışını anlıyor. Baba Maçin o zaman da dedi, ey Ahmet'im, gelmeseydim rezil olacaktım halklar içinde. Ölecektim bu durumda ben de. Ağlayarak halini anlattı dostlar. Atanın gücünü artık anladı. Riyazeti yaptırılarak yola sokuldu. Ata ile 3 defa halvete girdi. Murat maksut pirden imiş bilin dostlar. Babam için yanlışını anlayıp, doğru anlayışa ulaşıp, doğru yola girdi. Böyle anlaşılıyor. Dileyelim bütün babam içinlere de bu uyanıklık ulaşır. Babam içinin Yesevi yoluna girmeden önce, kadınların evden dışarı çıkmaması, çıksalar da erkeklerle bir arada bulunmamaları gerektiğine inandı belli. O zamanda da bu zamanda da Müslümanlığı böyle anlayanların az olmadığı da biliniyor. İslam'da kadın en çok tartışılan konulardan biri. Yesevi yolunda kadın ve erkeğin birlikte oturduğu, birlikte sohbet halkasına girdiği, birlikte ibadet, birlikte zikir yaptıkları da yine bilinenlerden. Acaba İslam'da durum ne? Sanıldığı gibi Ahmet Yesevi, Türk töresinin gereğini yapmak, Türkler arasında İslam'ı yaymakta zorlanmamak için İslam kurallarından sapmış mıdır? Yoksa İslam'a bulaştırılmış ve kural durumuna getirilmiş Arap kültürünün etkilerinden kurtulmuş bir saf İslam'ı mı uygulamıştır? Saf İslam'ı anlamanın en doğru yolu Yüce Muhammed'in dönemine bakmak değil midir? Doktor Rıza Savaş'ın Hazreti Muhammed devrinde kadın adıyla yayınlanan doktora tezinden seçtiğim bazı bölümleri birlikte okuyalım. Hazreti Muhammed kendisini görmeye gelen kadınlara iltifat eder, onlarla yakından ilgilenir, hal hatırlarını sorar, hatta bazen oturmaları için cübbesine yere serdiği ifade edilir. Hazreti Peygamber'in hastalanan Müslüman kadınlarla ilgilendiği, hatta evlerine kadar gidip geçmiş olsun dediği ifade edilir. Hazreti Peygamber'in Müslüman olmayan kadınlara da iyi davrandığını söylemeliyiz. Mekke'den Medine'ye gelen ve Müslüman olmadığını açıklayan bir kadına yardım eden Hazreti Peygamber, Hazreti Peygamber'e inanmayan kadınları dine girmeye zorlamadığı, hatta en zayıf durumdaki esir kadınları bile iman konusunda tam bir fikir hürriyeti içinde karar vermeleri için serbest bıraktığını söylemeliyiz. Hazreti Peygamber devrinde yaşamış Cüheyre kabilesinden Havle, Ummu Sübeyye bin Kaş abdest alırken Hazreti Peygamber'le beraber aynı kaptan elleriyle su aldıklarını rivayet eder. Hazreti Hatice'nin Hazreti Peygamber'le beraber Kabe'de ve Kabe dışında namaz kıldığı rivayet edilir. Hazreti Peygamber kadınların mescide gitmelerinin engellenmemesini emreder. Hatta gece namazları için mescide gitmeye izin isteyen kadınlara bunun sağlanmasını ister. Hazreti Ömer Atike'ye evlilik teklif eder. Atike, mescide girmesini engellememesi ve dövmemesi şartlarıyla kabul ederse onunla evleneceğini söyler. Hazreti Ömer bu şartları istemeyerek kabul eder ve Atike ile evlenir. Namazlarını mescitte cemaatle kılmaya devam eden Atike, kocası Hazreti Ömer hilafetinin sonunda mescitte öldürülürken bile orada bulunuyordu. Hazreti Peygamber devrinde kadınların ve kızların vakit namazları ve cuma namazlarından başka bayram namazlarına da katıldıkları anlaşılmaktadır. Hazreti Peygamber Ümmü Varaka binti Abdullah bin el-Harissi, yani bir hanımı, evinin veya mahallesinin halkına imamlık yapmak üzere görevlendirir. Ümmü Varaka bu görevi Hazreti Ömer devrinde kendi köle ve cariyesi tarafından öldürülünceye kadar yürütür. Hatta Ümmü Varaka'nın bir de erkek müezzin olduğu rivayet edilmektedir. Yani rivayet ediliyor ki kadın ve erkeklere kadından imam, erkek de müezzin olabiliyordu. Yüce Muhammed'in Ümmü Varaka'dan başka kadınları da imam olarak görevlendirdiği biliniyor. Kadınların toplum içindeki durumlarını ortaya koymak bakımından Sayın Ayşe Sucu'nun Diyanet ve Kadın adlı yazısından bir bölümü okuyalım. Mesela Hazreti Peygamber döneminde çarşı pazar işlerini düzenlemekle görevlendirilen, çarşı pazar dolaşarak iyiliği emredip kötülükten sakındıran ve aksi hareket edenleri cezalandırdığı zikredilen Şifa bin Abdullah adında bir kadın, bugünkü anlamda bir denetleme ve zabıta görevi yapmaktaydı. Bu olay, kadının sosyal ve idari hayatta üstlenebileceği rol açısından tarihi bir hadisedir. Hazreti Peygamber döneminde güvenilirlik, ehliyet, icra yeteneği, estetik ve ahlak yapı yönünden kadın erkek ayrımı yapılmadan iş ehline verilmekteydi. Ne var ki tarih bugüne doğru hep böyle akıp gelmemiştir. Tarihi doğru okumak ve eleştiri süzgecinden geçirmek elbette bizim görevimiz olmalıdır. Tarih okumak ve dini olanla tarihi olanı birbirinden ayırmak, İşte saf İslam arayanlar için bir altın anahtar. Hazreti Peygamber'in anlayışında bugünkü yaygın anlayışa ve uygulamalara nasıl gelindiğini anlamak için İslam'ın geldiği Arap toplumunun anlayışını bilmek gerekir. Bilinir ki hiçbir din içine geldiği toplumun kültür birikiminin etkilerinden kendisini koruyamaz. Arap toplumunun kadına bakışı erkek bakış açısıyla birleşince ister istemez İslam kadın konusunda başlangıcından ayrı bir yere gelmiştir. Arap toplumunun kadına bakışını anlamak için çok derin incelemelere gerek yoktur. Babaların kız olduğu için utandıklarından veya geçim korkusundan kız çocuklarını diri diri kuma gömdükleri bir toplumun kadına bakışını başka nasıl anlayabiliriz? Bir de analara bakalım. Yine Doktor Rıza Savaş'ın kitabından. Zühre bin Kilab peş peşe üç erkek çocuğu öldüğü için sonra doğan kızını diri diri toprağa gömer. Kur'an-ı Kerim'de En-Nahl suresi 58-59 ayetlerde bu durum anlatılır. Onlardan biri kız çocuğunun doğduğunu öğrenince yüzü simsiyah kesilir. Bu kötü haberden ötürü alçalmış bir şekilde onu elinde tutma yahut toprağa gömme endişesiyle toplumdan gizlenirdi. Profesör Doktor Yunus Vehbi Yavuz, Kur'an'da Kadın Hak ve Özgürlüğü adlı kitabında o dönemde İslam'dan önce yaşayan Araplar kız çocuğu dünyaya gelince bazen bunun sıkıntısından evlerini terk ederlerdi. Bu konu Arap edebiyatında yer almıştır diyor. Tanrı elçisinin en çok üzerinde durduğu ve önlemeye çalıştığı bu insanlık dışı uygulamanın İslam'ın gelmesiyle ortadan kalktığı bilinir. Ancak Arap toplumunda kadına bakışın toptan değişmediği de bellidir. Geçen zaman içinde ortak zihniyet yorumları birbiri arkasına eklenerek bu konuda yeni bir Müslümanlık anlayışı ortaya koymuştur. Bunun iç açıcı olmadığı ortadadır. Hadislerle Hazreti Peygamber ve ashabının yaşadığı Müslümanlık adıyla Türkçe Çevlen eserinde Yusuf Kandehlevi'nin değişik kaynaklardan yararlanarak anlattığı bir olayı geliniz birlikte okuyalım. Hazreti Ömer minbere çıkarak dedi ki, sakın kadınların mehirlerini arttırmayın. Kimin Resulullah'tan veya ona verilenden fazla mehir verdiğini duyarsam fazlasını alır Beytülmal'e korum. Minberden indikten sonra bir kadın itiraz ederek, ey müminlerin emiri, Allah'ın kitabı mı yoksa senin sözün mü uyurmaya daha layıktır diye sordu. Hazreti Ömer, Allah'ın kitabı ne diyor dedi. Biraz önce Müslümanların kadınlara fazla mehir vermelerini yasaklamıştın. Halbuki Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de bir zevce yerine başka bir zevce almak isterseniz, birine bir bin kantar altın vermiş olsanız bile hiçbir şeyi geri almayın buyurulmaktadır. Bunun üzerine Hazreti Ömer 2-3 defa herkes din Ömer'den iyi anlıyor dedi. Sonra dönüp tekrar minbere çıktı ve halka hitaben. Ben kadınlarınıza haddinden fazla mehir vermenizi yasaklamıştım. Şimdi ise isteyen malından istediği kadar versin dedi. Mehir, evlenme anlaşması sırasında erkeğin kadına verdiği veya verme sözü verdiği mal, para veya hizmetin adıdır. Boşanma durumunda geri alınmaz. Verilmemişse verilmeden boşanma gerçekleşmez. Olayları gelin birlikte inceleyelim. Hazreti Ömer devrinde bile kadınlar erkeklerle birlikte mescittedirler. Kadınların da devlet başkanına itiraz hakları vardır. Öte yandan bu olay bile kadınlara karşı kurallar geliştirmenin bir örneğidir. Ya kadın Hazreti Ömer'e itiraz etmeseydi ne olurdu? Olacak şey bellidir. Hazreti Ömer'in hükmü fıkıhta nas haline gelir ve günümüze kadar sürer giderdi. Nitekim böyle örnekler vardır. Çok merak edenler Kur'an-ı Kerim'deki boşanma hükmüyle fıkıhtaki boşanmanın farkını ve bu farkın kaynağını araştırabilirler. Kadını dışlayan bir toplum hayatı çağın gelişmesini yakalayabilir mi? Kadın ile erkeğin birbiriyle karşılaşmamasını amaçlayan bir anlayıştaki toplum ruh sağlığını koruyabilir mi? Sayın Yavuz'un eserinde başka bir açıklama ise çok bilinen bir gerçeği tekrarlıyor. Eski Türklerde İslam'dan önce kadın erkeklerle beraber bütün haklara sahipti. Kadın erkeklere hizmet eden bir varlık olarak kabul edilmez, onunla birlikte çalışır, yöneticilik yapar, ev işlerini yürütürdü. Hatta bazen ülke yönetimine kocalarıyla birlikte ortak olur, bazen de hükümdar olabiliyordu. Ahmet Yesevi'nin yaptığı dün doğruydu. Türk töresine de, saf İslam'a da uygun olandı. Bugün de doğrudur, yarının doğrusu da budur. Emek sömürüsü yok. Fakrname adıyla yayınlanan kitap, Ahmet Yesevi yolunun değerli kaynaklarından biridir. Burada Ahmet Yesevi, yalancı şeyhlerin niteliklerini anlatırken diyor ki, onlar müritlerinden bağış alırlar. Eğer müritleri vermezse çekişirler ve derler ki, senden şikayetçiyim, Allah da senden şikayetçi. Gerçek şeyhler, eğer bağış alırlarsa, sadece hak edenlere, gariplere, çaresizlere verirler. Eğer kendileri alıp yerlerse, leş yemiş gibi olurlar. Eğer alıp giyim yaparlarsa, Hak Teala onların ibadetlerini kabul etmez. Onlar cehennem azabına uğrarlar. Kim böyle şeyhlere gönlünü kaptırırsa dinden de çıkar. Böyle şeyhler lanetlidirler. Onların fitnesi Deccal'dan da kötüdür. Onlar şeriatta, tarikatta, hakikatta ve marifette dinden çıkmış sayılırlar. Anlamalıyız ki burada şeyh diye sözü edilen dinde yol göstericilik iddiasıdır. Din büyüğü bilinip, insanları çevresine toplayıp, onlardan yararlanan herkes bu değerlendirmenin içindedir. Hikmetler içinde yer alan ve Yesevi yolunun bu konudaki hükmünü çok açık olarak ortaya koyan bir hikmet. Derviş olup nefs için her dem kapıya bakarsın. Bağış verecek mi diye her kişiye bakarsın. Allah'ın lanetini boynuna her an takarsın. Görünüşün dervişte asla Müslüman olmadın sen. Çok açık olarak bellidir. Şeyhliği, din önderliğini ya da din yolunda öğrenciliği geçim veya seçim aracı yapmak inançlılar için çok tehlikeli bir iştir. Böyle insanlara bağlanmak ise bir o kadar tehlikelidir. Sonunda inancı da, dünyayı da, öte dünyayı da yitirmek daha tehlikeli olacaktır. Ahmet Yesevi'den öğrenerek diyorum ki, Müslümanlar bu işlerde son derece dikkatli, ayık ve uyanık olmalıdırlar. Bilinmelidir ki şeytanın en etkili tuzağı, din adına kurduğu tuzaktır. Nasıl mı uyanık olunacak ölçü belli değil mi? Hangi şeyh veya din yolu önderi kendisine bağlananları örgüleyip ticari veya siyasi güç haline getiriyorsa onlardan uzak durulacaktır. Filancılara veya falancılara milletvekili aday listelerinden yerler vererek onların desteğini dilenen siyaset adamları ne olacak derseniz ne diyebilirim? Onların da bu işlerden caybasını tövbe edip bir daha işlememelerini dilerim. Ahmet Yesevi binlerce öğretmen yetiştirip Türk dünyasının her yerine gönderirken kendisinin ve çoluk çocuğunun geçimini ürettiği tahta kaşık ve kevçeyi satarak sağlıyordu. Daha ne diyelim? Bir de şu kaşık işine dikkatimizi verelim mi? 900 yıl önce Müslümanlar kaşıkla yemek yesin diye kaşık yapan Ahmet Yesevi nerede? Bugünkü çağdaş dünyada bile elle yemeği sünnet sananlar nerede? Yesevi yolunda dünyaya tapmak yok. Ama üretmekten, çalışmaktan kesilip dilencilik de yok. Hikmet, derviş olmayıp neylesin evde yapacak işi yok. Dervişim der durur da halka verecek aşı yok. Ah vah eder de gözünde damla yaşı yok. Görünüşün dervişte asla Müslüman olmadın sen. Yani kişioğlu önce çalışacak, üretecek, halka aş verecek, sonra halka gösteriş yapmayacak, Allah için Allah yolunda olacak. Yesevi yolunun büyük ustası Yunus Emre ne demişti? Çalış kazan, ye yedir, bir gönül ele getir, bin Kabe'den iğrektir bir gönül ziyareti. Yolun temeli bilimdir. Ahmet Yesevi yolu Tanrı'yı bir bilmek ile bilim arasındadır. La ilahe illallah, yani Allah'tan başka ilah yoktur. Din ancak bilimle tamamlanır. İslam'ın şartı 5, çokça söylenen bir söz. Söylene söylene artık kesin hüküm durumuna gelmiş. Allah'ın birliğini, Muhammed'in elçi olduğunu bilmek, namaz, oruç, hac, zekat, gerçekte içi hac ve zekat, sağlığı ve baylığı uygun olanlar için, o zaman yoksullar için İslam'ın şartı 3 mü? Ahmet Yesevi yolunda şeriatın yani dinin dış ölçülerinin şartı 10'dur. Bakınız nasıl kapsayıcı bir tanımlama. 1. Allah'ın birliğini ve Muhammed'in elçiliğini bilmek ve inanmak. Namaz, oruç, hac, zekat, yumuşak söylemek. 7. Dini Tanrı elçisinin yolundan yaşamak. 8. İyilik yapmak, iyilik dilemek. 9. Kötülükten kaçmak, kötülük dilemek, kötülüğü önlemek. 10. Bilimle uğraşmak. Yumuşak söylemek niye dinin 10 temelinden birisi olsun sorusunun cevabı, Yüce Kur'an'ın Ali İmran suresinin 159. ayetinde. Allah'tan bir rahmet sayesinde sen onlara yumuşak davrandın. Kaba sapa, katı yürekli olsaydın, katı yürekli olsaydın senin çevrenden kesinlikle giderlerdi. O halde onları bağışla, onlar için bağış dile ve yönetim konusunda onlara danış. Bilime gelince, bilim öğrenmek, kadın ve erkek her Müslümana farzdır sözü, Yüce Muhammed'in sözüdür. İnsanlığın en büyük bilginlerinden, Türkoğlu Türk, Ulu Bey'in yaptırdığı üniversitenin kapısında bu söz yazılıdır. Her Müslüman, her gün bilimini arttıracaktır. İki günü birbirinin aynı olan mümin aldanmıştır. Bizden değildir sözü de Yüce Muhammed'in sözüdür. Bilimle uğraşmayan, bilimden uzak yaşayan insanlara nadan denilir. Yani cahil ve cahilliğinde kararlı. Bilimini arttırmak için çabalamayan, bakınız nadanlar için ne diyor Rahmet Yesevi. Önce sonra iler gitti kaldın yalnız. Nadanlardan işitmedin bir güzel söz. Bilgin gitti nadanlardan çektim üzüntü. Yolu bulamadım şaşkın olup kaldım ben de. Ve başka bir hikmet. Kul Hoca Ahmet, bilginlere hizmet eyle. Bilginlerin sözlerine göre işler eyle. İşler eyleyip hak yolunda canını ver, böyle yapmayan Allah'ı göremez ey dostlarım. Bilim gerçeğe ulaşmak içindir. Bilim varlığı bilmek içindir. Varlığı bilmenin yolu bilim yoludur. Varlığı bilen kendini bilir. Kendini bilmenin yolu da bilimdir. Kendini bilen Allah'ı bilir. Allah'ı bilmenin yolu da bilimdir. Allah sonsuzluktur. Sonsuzluğun doğrudan kendisi bilinemez. Yani Allah'ın zatı bilinemez. Ama var ettiklerini bilerek Allah bilginizi genişletebiliriz. Bu bilmenin yolu da bilim yolundan yürümektir. Gerekli olan bilimlik bilgidir. Bilim yöntemlerinden yararlanılarak ulaşılan bilgi. Tasavvuf adı altında kurulan kölelik tuzaklarına düşmeyen gerçek tasavvuf yolcuları bilime çok değer vermişlerdir. Çünkü Allah bilinmek için var ettiklerini var etti inancı tasavvufun temel anlayışlarından biridir. Allah'a sevgiyle, aşk ile yaklaşan kişi olduğu için Allah'ı bilmenin bir yolu da bilim olunca aşık bu yoldan nasıl uzak durabilirdi? İslam'da bilinen en büyük bilginlerden biri olan Yüce Muhammed'in torunlarından Cafer-i Sadık, 6. İmam, bunun için hem dinin dış bilgilerinin hem iç bilgilerinin doruk adamlarından biri hem de büyük bir fen bilimleri ustasıdır. Değerli Kur'an'da 750 ayetin inançlılara bilimi ve araştırmayı emrettiğini Nobel kazanmış bilgin Abdüsselam, Türkçe'ye İdealler ve Gerçekler adıyla kazandırılmış eserinde söylüyordu. Kur'an'da inançlılara göklere, yere, gök olaylarına, gece ve gündüzün birbirini izlemesine, insanların doğuşuna ve oluşumuna, gemilerin denizlerde yüzmesine, insanların renklerini ve dillerinin ayrı olmasına, geçmiş toplumların tarihlerine ve yaşadıkları şimdi ıssız kalmış yerlere bakmaları buyurulurken, herhalde bu, boş boş gözlerle bakmak anlamında söylenmiyordu. Nitekim, daha ilk yüzyıldan başlayarak Müslümanlar, Kur'an'ın bu hükümlerini doğru anlamışlar, hikmet müminin yitiğidir, nerede bulursa alır demişler, düşünmüşler ve araştırmışlardır. İşte İslam medeniyeti böyle oluşmuş ve vurduğu sert darbelerle Avrupa'yı uyandırmış, dünyayı etkilemiş ve bugünkü uygarlığın oluşmasını sağlamıştır. Zigrid Funke'nin yazdığı Avrupa'nın üzerine doğan İslam güneşi bu gerçeği uzun uzun anlatır. Diyorum ki, Kur'an gelmeseydi İslam medeniyeti oluşmazdı. İslam medeniyeti olmasaydı bugünkü medeniyet ortaya çıkmazdı. İnsanlık hala karanlık ve karanlıkçılık içinde yaşardı. Bütün bunlar doğrudur da, bir acı doğru daha vardır. Ne yazık, Avrupa'nın aydınlanma çağına girdiği dönemlerde İslam medeniyetinde kendi içine kapanma, Kur'an'ın ruhuna aykırı bir şekilde bilimden ve bilim zihniyetinden uzaklaşma başlamıştır. Hür düşünceyi, felsefeyi tekfir eden, bağnazlığı din durumuna getiren, üretilmiş bilgilerle yetinip onları tekrarlamayı marifet sanan anlayışlar İslam toplumlarını kaplamıştır. Bunun sonunun gerilik ve gerilemek olacağı belliydi, olmuştur. Ulu Türkistan'da Ulu Bey gök bilimin göklerine çıkarken oğulları kurduğu gözlem evini yıkmışlardır. Aynı dönemlerde Türkiye'de bilim aşığı ve bilgin Fatih Sultan Mehmet'in torunu Selim Han'ın döneminde başlayan bilinç daralması ülkeyi Ak Şemsettin'in ak ikliminden Ebu Suud karanlığına getirmiştir. Bu gidişin sonunun Kadızadeler olması kaçınılmazdı. 4. Murat gibi güçlü bir hanı etkileyebilecek bir ortama ulaşan Kadızadeler, medreselerden bidattır, günahtır diyerek fen bilimlerini kaldırtmayı başardılar. İlginçtir ki bunlara karşı direnip selim aklı, sanatı, bilimi ve geniş düşünmeyi savunan yine bir tasavvuf bilginiydi. Sivaslı Abdülaziz Efendi. Ama yenildi. Müslüman toplumların geri kalışlarının sebebini başka yerlerde aramaya gerek var mı? Bunlar bilinenler. Yeri gelmişken hatırlatmadan geçemedim. Çokça hatırlatmalıyız diye düşünüyorum. Diyorum ki, yol bilim yolu. Gerçeğe ulaşmak için izlenmesi gereken yöntem, bilim yöntemleri olmalıdır. Evet, hayatta en hakiki mürşit bilimdir. Ahmet Yesevi kim? Allah'a ulaştıran yol, insana hizmetten geçer diye başlamıştık. Amacın aşk olduğunu anlattık. İslam içtenlikli kulluktur dedik. Hoşgörünün önemini vurguladık. Kadına verilen değeri dile getirdik. Emek sömürüsü olamayacağını ve dinin temelinin bilim olduğunu söyledik. Bütün bunları da Ahmet Yesevi'nin doğru İslam anlayışını belirginleştirmek için ortaya koyduk. Peki kimdir Ahmet Yesevi? Bilgin Fuat Köprülü ilk Türk İslam mutasavvıfıdır diyor. Türk edebiyatında ilk mutasavvıflar kitabıyla. Düşünür şairimiz Yahya Kemal Beyatlı, milliyetimizi borçlu olduğumuz insandır diyor. Diyor ki, şu Ahmet Yesevi kim? Bir araştırın göreceksiniz, bizim milliyetimizi asıl onda bulacaksınız. Türkmenistan'da yayınlanan bir kitap, Ahmet Yesevi hakkında Türkmenlerin tanımlaması. Medine'de Muhammed, Türkistan'da Hoca Ahmet. Kazakistan, Özbekistan, Kırgızistan, Tataristan, Başkurdistan, Tacikistan, Afganistan'da söylenen bir söz. Peygamber-i Sani. Bu sözü Tanrı elçisinden sonraki kişi anlamında anlamak gerek. Ulu Türkistan alanında Ahmet Yesevi'nin İslam'ı Türkistan'a yayan insan olduğuna inanılır. 19. yüzyılda Ulu Türkistan'ı dolaşan Macar profesör Vanberi Armin seyahatnamesinde anlatıyor. Her geçtiğim Türk obasında Ahmet Yesevi'nin hikmet ve münacatına rastladım. Türkler bu manevi irşadı coşkunlukla okuyorlardı. Her obada. Divan-ı Hazreti Sultanül Arif'in Hoca Ahmet Yesevi'nin şiirlerini vecd ile okuyan kadın ve erkeklere rastladım. Öteki İslam ülkelerini de gezdim, gördüm ve tarafsız mukayeseler yaptım. Anladım ki İslam dinine cihan şumul idrak felsefesini veren Türk bilginleridir. Onlar bütün dünyaya mürşid olarak yayılmışlar ve İslam ülkelerinde değerli şahsiyetler yetiştirmişlerdir. Nitekim meşhur Türk seyyahı Evliya Çelebi de Ahmet Yesevi ailesine mensuptur. Türkiye Türklü içinde milyonlarca insan, yani Hacı Bektaş geleneğine bağlı olanlar, pirlerin piri olarak Ahmet Yesevi'yi bilirler. Öğretmenlerin öğretmeni ve Hacı Bektaş'ın öğretmeni. Bazı kümelerin için ise doğrudan pirdir Ahmet Yesevi. Türk dünyasında Ahmet Yesevi'nin etkileri çok derindir. Mezhep ve tarikat anlayışlarını kapsayan bir etkidir bu. Bunun için bizde mezhep çatışması yoktur, hiç olmamıştır. Dışarıdan gelen ideolojik oluşumların etkisiyle doğan çatışmaların ve insanlık dışı durumların ayrı değerlendirilmesi gerekir. Biz Türkler Ahmet Yesevi yoluyla İslam'ı tanıdık. Bizim için doğma yol bu yoldu. Şimdi Ahmet Yesevi yolunu tanımanın ve doğamıza uygun yola ulaşmanın borcundayız. Dışarıdan sokuşturulan ideolojik, siyasi ve çarpıtılmış din anlayışına karşı çıkar yolumuz yine Ahmet Yesevi olacaktır. Ahmet Yesevi yolu bizi bize, bizi birbirimize, bizi çağa ve bizi insanlığa ulaştıracak yoldur. Ahmet Yesevi ve Türkçe. Ahmet Yesevi yolu bizi bize ulaştıracak yoldur dedik. Biz Türkleriz. Adımız başka başka olsa da, başka soyadları alsak da, toptan adımız Türktür. Dünyada yaşayan 200 milyona yakın bir milletiz. Her bir bölümümüz de özünce vardır ama topluca da varız. Var olmalıyız. Avrupa'dayız, Balkanlardayız, Türkiye'deyiz. Rusya'dayız, Tataristan'dayız, Başkurdistan'dayız, Kafkaslardayız, Gürcistan'dayız, Azerbaycan'dayız, Türkmenistan'da, Özbekistan'da, Kazakistan'da, Kırgızistan'da, Tacikistan'da, Afganistan'dayız. Suriye'de, Irak'ta, İran'dayız, Çin'deyiz, Sibirya içindeyiz. Çuvaşistan'da, Altay'da, Hakas'ta, Tuva'da, Saha'dayız. Amerika'da, Avustralya'da, Afrika'da, dünyadayız. Bizi biz yapan öncelikle dilimizdir, Türkçemizdir. Türkçemiz varsa biz varız, Türkçemiz yok olursa biz de yok oluruz. Türkçemiz kadarız. Türkçemiz ne yazık atalarımızın kurduğu en büyük devletlerden olan Selçuklular döneminde yok olma durumuna sokuldu. Selçuklu kuranlar Türklerdi. Selçuk, Hakan soyuna adını verdi Dukakoğlu Selçuk. Çağrı ve Tuğrul kardeşler devleti yerine oturttular. Alparslan ve oğlu Melikşah büyüttüler, geliştirdiler. 1040 yılında Dandanakan zaferle Tuğrul Bey Hakan oldu. 1157 yılına kadar Büyük Selçuklu Devleti sürdü. 117 yıl. Anadolu Selçukluları 1077-1308 arasında sürdü. 231 yıl. Selçuklu büyük ve güçlü devletti. Ne yazık, bu büyüklük ve güç bir dönem sonra Türklüğe karşı oldu. Türklüğe karşı oldu. Çünkü din ve ilim dili olarak Arapçayı, devlet ve edebiyat dili olarak Farsçayı benimsediler. Büyük Selçuklular da Nizamiye medreselerinde Arapça ve Farsça egemendi. Bu medreseleri, yani bugünkü anlamda üniversiteleri kuran kişi Nizam'dı ve Nizam Fars'tı. Anadolu Selçukluları da Büyük Selçukluların yolundan gitti, Farsça ana dil durumuna geldi. Türkçe ise Haşık Paşa'nın tanımladığı durumda oldu. Türk diline kimseler bakmaz idi. Türklere her giz gönül akmaz idi. Türk dahi bilmez idi bu dilleri, ince yolu, ol ulu menzilleri. Gerçeği bilelim. Selçuklu Hakanlı Türkçeyi dışlamıştır. Selçuklu Farsça bir edebiyat dil olmaktan öte bir bilim dili durumuna da getirmiştir. Selçuklu aydınları, edebiyatçıları, yazarları Türkçe değil, Farsça yazmışlardır. Orkun Yenisey yazıtlarında, Dede Korkut hikayelerinde, Kutadgu Bilik'te, Atabetül Hakaik'te ortaya konulan Türkçenin gücü küçümsenmiştir. Karahanlı aydını Kaşgarlı Mahmut, Araplara Türkçe öğretmek için Divan-ı Lügat-ı Türk'ü yazacak bir bilinç düzeyi ortaya koyarken, Selçuklu Hakanları Türkçeyi dışlayan bir bilinçsizlik içinde olmuşlardır. Bu, tarihimizin karanlık yönlerinden biridir. Selçuklu yoğunluğunun yaşandığı dönemlere bakınız. Türkçe yazan bir şair, bir yazar, bir bilgin göremezsiniz. Allah aşkının doruk noktalarında sözler söyleye. Mesnevisi, divanı, rübayatı, fihi ma fihi ile başka bir şair onun hakkında ben o yüce tabiatının nesini öveyim, peygamber değilse de kitabı vardır dedirten Mevlana Celaleddin bütün eserlerini Farsça yazmıştır. Büyük şairimiz, övünç kaynağımız, insan aşkının en güzel anlatıcısı Genceli Nizami de Farsça yazmıştır. Nizami de, Mevlana da bizim kayıp değerlerimizdir. Bizim, yani Türkçemizin. O iki deha ve daha birçok dahimiz keşke Türkçe yazacak bir ortamda ve bir bilinçli olsalardı. Bakınız uzun süren Anadolu Selçuklu egemenlik dönemlerine, Çağrı'nın, Tuğrul'un, Alparslan'ın soyundan gelen Anadolu Selçuklu Hakanlarından üçünün adı Keyhüsrev, ikisinin adı Keykavuz, üçünün adı Keykubat. Key, Türkçedeki alt sözünün karşılığı. Bu üç ad ise Farsların hem de Müslüman olmadan önceki tanınmış şahların adıdır. Yani Selçuklu Hakanları çocuklarını ararken Fars tarihine başvuruyorlar. Bilinç kaymasının bundan daha açık göstergesi ne olabilir? Alparslan değil, Keyhüsrev. Bu gidişin sonu Farslaşma olacaktı. Tarihte örnekleri çoktur. Dilini yitiren bilincini yitirir, bilincini yitiren varlığını yitirir. İşte böyle bir zamanda, 12. yüzyılda, Ulu Türkistan'ın Yesi şehrinde Hoca Ahmet adlı bir ulu kişi ortaya çıktı. Farsça yaygınlığına karşı Türkçe bayrağını yukarılara kaldırdı. Kurduğu okulda Türkçe eğitime başladı. Öğrettiği İslam'dı. İslam tasavvufunun yollarıydı, bilimdi. Dili Türkçeydi. Türkçe şiir olur mu? Türkçe bilim olur mu? Türkçe din olur mu diyenlere karşılık verdi. Sevmiyorlar bilginler sizin Türkçe dilini. Bilgelerden işitsen açar gönül ilini. Ayet hadis anlamı Türkçe olsa anlarlar, anlamını bilenler başı eğip dinlerler. Miskin kul Hoca Ahmet, yedi atana rahmet, Fars dilini bilir de sevip söyler Türkçeyi. Hoca Ahmet 126 yıl yaşadı, binlerce öğretmen yetiştirdi, yetiştirdiği öğretmenleri Türk dünyasının her bucağına gönderdi. Herkes görevini biliyordu. İslam'ı anlatıyorlardı. Doğru İslam'ı anlatıyorlardı. İçtenlikli İslam'ı anlatıyorlardı. Allah aşkını, insan sevgisini, insana hizmetin değerini, kadına saygıyı, emeğin kutsallığını, bilimin yüceltici önemini anlatıyorlardı. Yaşıyorlardı ve Türkçe anlatıyorlardı. Anlatırken Hoca Ahmet ustalarının Hikmet adlı şiirlerinden örnekler veriyorlardı. Hikmetler Türkçeydi. Türkçe yayılıyordu. Türkçe edebi değerini yeniden kazanıyordu. Ölmek üzere olan Türkçe dirilmeye başladı. Öğretmenler, baş öğretmenleri Hoca Ahmet'in hikmetlerine benzer şiirler yazıyorlardı. Türk dünyasında Farsçacı, Selçuklu aydınlarının dışında Türkçeci bir aydınlanma oluşumu başladı. Önce Ulu Türkistan'da başlayan bu aydınlanma Anadolu'ya sıçradı. Anadolu'ya Hacı Bektaş-ı Veli geldi. Sarı Saltuk geldi. Yunus Emre ortaya geldi. Aşık Paşa onun yolundan geldi. Gazi Bürhanettin onların ardından geldi. Dehkani, Ahmet Dayı, Nesimi, Hacı Bayram-ı Veli ve daha niceleri. 15. yüzyıla gelindiğinde Türkistan'ın büyük şairi Alişir Nebai, Türkçe ile Farsçayı karşılaştıran Muhakemet-i Lügateyn kitabını yazacak ve Türkçenin Farsçadan üstünlüğünü ortaya koyacaktır. Ahmet Yesevi'nin Türkçe ve Türklük üstündeki etkisi sanıldığından da büyük olmuştur. İşte Konya'yı kısa bir dönem için alan ve kendisini başbakan ilan eden Karamanoğlu Mehmet Bey'in ülkesinin her yerine görevler göndererek bundan böyle dergahta, sarayda, mecliste ve meydanda Türkçeden başka dil kullanılmayacaktır şeklindeki buyruğu bu etkiden doğan bilinçle ilgilidir. Bu Türkçe bilinci bütün beyliklerde yaygındı. Türkistan coğrafyasında Ahmet Yesevi öğrencileri Selçuklu beyliklerinde saygı görüyorlardı. Osmanlı beyliği ise kendilerine Alperenler veya Horasan erenleri denilen bu Yesevi bağlılarının odaklaştığı yer olmuştur. Değerli bilgin Profesör Doktor Ömer Lütfi Berkan, Kolonizatör Türk Dervişleri adlı önemli eserinde Osmanlı'nın tarih içindeki büyük başarısını bu tarih gerçeğine bağlar. Osmanlı Türkçe temelinde başladı, Ahmet Yesevi çizgisinde gelişti. Kurduğu en temel kurumun Yeniçeri Ocağı'nın Hacı Bektaş-ı Veli yoluna teslim edilmesi en önemli göstergedir. Sonraki yüzyıllarda Türkçe'ye sokulan çokça Arapça ve Farsça sözler bir başka gerçektir. Öyle de olsa artık Osmanlı'da sonuna kadar devletin bilim ve edebiyat dili Türkçe olmuştur. Türkistan'da kurulan devletlerde devletin bilim ve edebiyat dilinin artık Türkçe olması Ahmet Yesevi'nin büyük ve doğru seçimiyle olmuştur. Evet, Yahya Kemal doğru söyledi. Ahmet Yesevi bizim milliyetimizin yeniden kurucusudur. Çünkü Türkçemizin koruyucusudur. İkinci ayrımın sonu sayfa 64.